Hayırlı akşamlar. Bu gece yine bir aradayız inşallah. Birbirinden güzel kardeşlerimle ve çok güzel sohbet yapacağız inşallah. Ceylan bizle beraber, Damla var, Gülşah, Aylin ve Didem'le birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sen de hoş geldin
inşallah.
Ben birkaç gün önce dünyaya hakim olan bazı yanlış akımlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Bugün onlardan bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bunun ismi agnostiklik. Şimdi neden böyle bir şeye gerek duydum, neden açıklamak gerekti? Normalde az çok pek çok kişinin bundan haberi vardır, bilinmezcilik olarak bilinir. Haşa Allah'ın varlığından, dinin varlığından emin olamama gibi bir akım olarak ortaya atılmıştır. Allah'ı tenzih ederim. Şimdi bunun üzerinde durmamın ve bunu bir konu olarak ele almak istememin sebebi biliyorsunuz bizim yurt dışında da birlikte yaptığımız programlar var ve oradan tabii ki bir çevremiz var, belli bir çevremiz var. İnsanlarla ne zaman, yurt dışında özellikle, Türkiye'de değil fakat yurt dışında insanlarla ne zaman bir bağlantı kursak her defasında aşağı yukarı çok büyük bir çoğunluğunda dindar olanlar da var fakat pek çoğu belli bir dine mensup olmadıklarını, daha çok belli bu tip akımların etkisinde olduklarını söylediler bize. Onun üzerine araştırmak istedim çünkü neden bir insan acaba bunun peşine düşer, neden böyle bir akımı, neden dini tercih etmek yerine, dindar yaşamak yerine agnostiklik diye bir şeyin peşinde koşar. Bu gerçekten bizim hepimizin dikkatini çekti. Bütün tanıştığımız insanlardan da bunu duyunca, hepsinden değil tabii ki, dindar çok fazla kişi var. Bunu araştırdığımda da karşıma çıkan ilk şey çok ilginçtir. Agnostiklerin kurucularının eserlerini, çalışmalarını ve bu konudaki makalelerini okuduğumda hiç beklemiyordum. Aslında bildiğim bir şeydi ama beklemiyordum. Darwinizm karşıma çıktı tekrar.
Evet, evet.
Evrim teorisine inandıkları için böyle bir şey geliştirdiklerini. Ben daha farklı şeylerden yola çıkacaklarını düşünmüştüm. Onlar da var tabii. Hristiyanlığın içine doğmaların sokulmasından kaynaklanan şeyler var çok yüksek oranda. Fakat en nihayetinde geldiği nokta Darwin'in aslında ne kadar haklı olduğu, aslında işte dünyaya yeni bir bakış açısı getirdiği, bunun işte bilimsel olduğu gibi bazı saçmalıkları arka arkaya sıralamışlar. Anladım ki tekrar dünyada o beyni zehirleyen ideoloji tekrar karşımıza çıkıyor. Darwinizm bu. Şimdi burada o yüzden üstünde durmak istediğim o konu var. Bir Darwinizmle nasıl bir bağlantı kurdukları ve Darwinizmin yıpratıcı etkisinin nasıl insanların üzerine hakim olduğu. Çünkü agnostikim diyen pek çok kişi Darwinizmden haberi yok. Böyle bir şeyin etkisinde kaldığından da haberi yok. Böyle mantıksız bir ideolojinin, mantıksız bir fikrin Darwinizm temelli olduğundan da haberleri yok. Darwinizmin kendilerine nasıl bir felaket getirdiğini, nasıl bir nasıl diyeyim, inançlarını nasıl zedelediğinden de haberleri yok. Yani neden inandıklarını kendileri de bilmiyorlar. İkinci olarak da dini yanlış biliyorlar. Bu tabii ki yobazların etkisi. Biz hep burada İslam dinine zarar vermeye çalışan yobazların üstünde duruyoruz. Fakat burada karşımıza çıkan şey Hristiyanların, Hristiyan yobazların Hristiyanlığa verdiği zarar. Bütün bunların üstünde duracağım inşallah birazdan.
İnşallah Aylin'cim. Allah'ın varlığından ve birliğinden emin olamamaları hep söylüyoruz Allah'ın mucizelerinden bir tanesi. Çünkü Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi çok büyük bir mucize ve çok güzel özelliklerle yaratmış. Sadece bunlardan bir tanesi bile insanın iman etmesi ve çok güçlü bir imana sahip olması için yeterli aslında. Ama daha önce hep konuştuk, Allah'ın hadi sıfatı var. Allah hidayet veren, Allah dilediği kişinin kalbine o imanı ve o hidayeti veriyor. Örneğin gökyüzündeki bulutlara bakıyoruz. Kümülonimbus bulutları var. Kümülonimbus bulutlar. Bunlar 300 bin ton ağırlığında. Allah o 300 bin ton ağırlığındaki bulutları gökyüzünde tutuyor. İşte bu bile sadece bir insanın Allah'ın varlığından emin olması için yeterli bir mucizedir. Ve Allah bu bulutlardan yaydığı enerjiyi, örneğin yıldırımlar, mesela tek bir şimşeğin yaydığı elektrik, Amerika'daki tüm elektrik santrallerinin ürettiği elektrikten
maşallah,
çok daha fazla.
Maşallah.
Amerika'daki bütün elektrik santrallerini düşünün. Tek bir şimşek ve bir fırtınada, bir yağmurlu havada arka arkaya onlarca şimşek çakar. Ve bunların temas noktası 25 bin dereceye varıyor. 25 bin derecelik bir ısı düşünün. Ve şimşeğin saniyedeki hızı 150 bin kilometre. Allah muazzam sayılar yaratmış maşallah. Bunların biz farkında bile değiliz ama bunlar dediğim gibi bir fırtınada, bir yağmurda sürekli olarak karşılaştığımız, uzaktan izlediğimiz, bazen insanın içine bir korku salan
bazen de heyecan veren, çok insanın hoşuna giden görüntüler oluyor hepsi maşallah. bu bitki örtüsünün yaşamını devam ettirebilmesi için nitrojen moleküllerine ihtiyaç var. Şimşek yeryüzünü kaplayan bu bitkilere nitrojeni sağlayan madde. Bunu ben bilmiyordum maşallah. Şimşeğin yaydığı ışık 10 milyon tane 100 wattlık ampulün bir anda o ortamı aydınlatmasıyla eşdeğerdi. 10 milyon tane 100 wattlık maşallah. Ampul. Sadece bir şimşekten bu kadar ışık geliyor. Allah zaten ayetinde şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Gerçekten gözle yakın bir temas olsa insanı kör edecek kadar şiddetli bir ışık yayıyor maşallah. Yıldırımlar da bir yıldırım saatte 96 bin kilometre hızla düşüyor yeryüzüne. Maşallah, elhamdülillah.
Zaten sesinde duyduğumuz gibi Didemciğim, insan hemen Allah'ı tesbih ediyor. Subhanallah diyor, evet. Allahu Ekber diyor, Allah'ın büyüklüğünü hemen anıyor. Çünkü Allah muazzam bir ses yaratıyor onda.
Evet, maşallah.
Allah dilese hiç olmayabilirdi fakat bir güzellik olarak da bizim ayetlerde bildirildiği üzere onu düşünüp, onun üzerine derin tefekkür edip Allah'ı anmamız için de Allah özel olarak yaratıyor. Bunları mutlaka hepimizin düşünmesi gerekiyor inşallah.
Maşallah. Şanına yakışır şekilde oluyor gerçekten.
Evet. Elhamdülillah. Maşallah. Gerçekten o şekilde. Şimdi evrimciler genelde çıkıp eski dönemlerde yaşayan insanların çok ilkel şartlar altında yaşadığını iddia ediyorlar. Hatta hepimiz sürekli gösteriyoruz. Çizdikleri çizimler, işte maymun adamlar, ailesiyle birlikte çok zor şartlarda işte hafif doğrulmaya çalışanlar, dün Celal Şengör'ü de gösterdik. O tarz bir düşünce oluşturmaya çalışıyorlar. Çocukluk yıllarımızda da bize okulda da bunlar anlatıldı. Eski dönemlerde insanların ilkel şartlarda yaşadığı, ileri medeniyetler olmadığı ve maymundan insana doğru bir evrim olduğu anlatıldı. Tabii ki bu çok büyük bir yalandı. İnşallah hocamızın kitapları ve hocamızın çalışmaları dünyada bu yalanın ortadan kalkması için çok önemli bir vesile kaynağıdır inşallah. Şimdi Urfa Göbekli Tepe'de bulunan kalıntılara birazdan göstereceğim ben. O gösterdiğim kalıntılarda o dönemde yaşayan insanların T biçiminde çizdiği taş bazı medeniyetlere dair buluntular var. O buluntuların üzerinde aslan motifleri, işte yengeç motifleri, akrep motifleri var. Ve o dönemde yaşayan insanların onu taşı taşla yontarak onu yapmaları imkansız. Şimdi resimleri görebilirsek, buradaki motifleri görüyoruz. Bu burada bulunan tapınak 12 bin yıllık bir tapınak. O dönemde insanların çanak çömlek bile yapamadıklarını iddia ettikleri bir dönemde. Bakın o dönem yaşayan insanlar artık ne kadar detaylı hayvan motifleri çizmişler oralara. Bu da tapınağın uzaktan görünümü.
Bir kere sanat anlayışları var
tabii.
Yani.
Ayrıca o dönemde tarım yapıldığına dair de işaretler var. Şimdi buradaki motifleri de görüyoruz. Çok ince detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor bunun oluşabilmesi için. O iddia ettikleri gibi o taşlarla bu kadar ince detayların, ince motiflerin oluşması tabii ki mümkün değil. İşte o dönemde de çok ileri bir medeniyet olduğunu çok net görebiliyoruz inşallah. Buradaki işte T biçimindeki taşlar görünüyor resimlerde. Şimdi birkaç resim sonra bir insan heykeli var, ona gelebilirsek. İşte bu müzede sergilenen bir heykel. Bu heykel gerçek boyutta en eski insan heykeli olarak adlandırıyor. Gözleri obsidiyenden, yani volkanik bir cam türü olan obsidiyenden oluşuyor. Tam olarak insan boyutunda yapmışlar o dönemde. İşte teşekkürler resim için. Ya bu kadar detaya baktığımızda o dönemde yaşayan insanların ilkel şartlar altında yaşadığını iddia etmek tabii ki mümkün değil. Mesela oraya giden araştırmacılar çok önemli kazılar yapıyorlar, çok önemli araştırmalar yapıyorlar. O dönemde o taşların, T biçimindeki taşların özel makineler dışında, özel ileri teknolojik aletler dışında o şekilde oluşturulmasının mümkün olmadığını tespit ediyorlar ve hayranlıklarını ifade ediyorlar. Evrimcilerin de ne kadar büyük bir atmosferle attıkları iddialarını, yalanlarını açıkça kendileri de söylüyorlar.
Damla, bu konuyu anlatman gerçekten çok iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz Göbekli Tepe'deki araştırmalar çok uzun zamandır devam ediyor. Ve Göbekli Tepe'deki bir sanat anlayışı olması çok önemli. Daha önce de konuştuğumuz gibi sanat, yani bir insanın sanatı anlayabilmesi, güzel olan bir şeyi istemesi, güzel olan bir şeye göre hareket edebilmesi, onun normalde medeniyet olarak ne kadar geliştiğinin bir delili oluyor. Bir de şöyle bir yönü daha var Göbekli Tepe'nin. Göbekli Tepe'de bir şehir planlamacılığı söz konusu. Yani oraya baktığımızda planlanmış bir şehir, planlanmış bir yerleşim görüyoruz. Mesela yeraltı kaynak sularının değerlendirilmesi, yeraltı kanalizasyon sistemleri, ölülerinin gömülmesi ve onlar için oluşturulan özel bir yer, işte yani kendi kültürleri ve bu kültürlerine göre yapılmış bir şehir görüyoruz Göbekli Tepe'de. Bu gerçekten çok önemli çünkü bunu anlaması da insanlara çok önemli. Çünkü Göbekli Tepe'deki yerleşim evrimcilerin kendi bize söyledikleri tarihsel güya gelişime göre, güya insanın sözde tarihsel gelişimine göre daha insan bile olmadığı bir dönemde gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu da burada çok açık bir şekilde yalanlanmış durumda bilimle. Mesela biz daha önce de anlatmıştık, çok örnekler verdik. Mısır'dan örnekler verdik, başka medeniyetlerden örnekler verdik. Mesela antikitelen mekanizmasını gösterdik. Tarihin ilk analitik bilgisayarı normalde insanların daha bilgisayarın B'sini bilmediği bir dönemde diyebiliyoruz. Fakat insanlar bütün astrolojik ve gökyüzüne dair verileri oradan hepsini aynı anda hesaplayabiliyorlar. Şimdi tabii geçmişte ileri gitmiş tek medeniyet Anadolu'daki medeniyetler Mısır veya Yunan değildi. Aynı şekilde bunların arasında Hindistan'ı da örnek verebiliriz. Hindistan'daki Ashoka sütununa baktığımızda Ashoka sütunu yekpare demirden, yani tek parça demirden oluşan bir sütun. 7 metre yüksekliğinde bu sütun. Tek parça 7 metre bir demir parçası. Yani bunun dökümlü olarak yapılması bile çok çok büyük bir ocak ve çok önemli bir teknoloji gerektiriyor. 6 ton ağırlığında, yani tamamen içi de dolu. Oraya getirilmesi, taşınması da çok zor. Ama önemli bir özelliği daha var. Bu misavit kaplamayla kaplanmış. Biliyorsunuz Hindistan'ın iklimi çok nemli ve aşırı yağmurlu bir muson iklimi. Ve bu muson ikliminde binlerce yıldır o sütunun orada bulunması büyük bir, çok çok büyük bir mucize. Çünkü misavit kaplama daha biliyorsunuz 5. yüzyılda insanlar demiri koruma yöntemleri ve alışım yöntemlerini geliştirmeye başladılar. Bizim bildiğimiz öyle. Fakat Ashoka sütununa baktığımızda bundan binlerce yıl önce insanların demiri misavitle kaplayıp, biliyorsun misavit demir ve fosforun birleşerek oksijene karşı oluşturduğu bir özel kaplamadır. Ve bu en üstünden içeri hiçbir şekilde oksijeni almaz. O yüzden çok önemli bir aslında metot, yani önemli, insanların geliştirilmesi gereken bir metot, kullanması gereken bir metot. Fakat daha fazla maliyeti olduğu için günümüzde çok fazla kullanılmıyor. Ashoka sütununun eğer resmini görebilirsek orada da yine bir sanat anlayışına da karşılaşıyoruz. İşte bunlar Ashoka sütununun resimleri. 6 metre yüksekliğindeki sütun bugün hala aynı şekilde duruyor Hindistan'da. Teşekkür ederiz. Bu medeniyetlerle ilgili konuya daha sonra inşallah devam edeceğim.
İnşallah. Aslında dünyada çevremizdeki bütün detaylara baktığımızda, yani medeniyetlerin oluşturduklarına da baktığımızda anlıyoruz ki kesin olarak Allah var, din var, Allah yaratmış insanları. Yani evrim sürecinden geçip de çeşitli işte zamanlar sonucunda gelişmemiş insanlar, sanat anlayışı olan, ruh sahibi olan, akıl sahibi, mantık sahibi olan medeniyetler vardı. Şimdi de bu medeniyetler Allah'ın izniyle devam ediyorlar. Dolayısıyla aslında dinin varlığını bilmek insanlar için çok büyük kolaylık. Fakat bunu bilmeyip kendilerine zulmeden birçok insan var. Hatta bunun sıkıntısı içinde belki günlerce, aylarca geçiyorlar. Mesela öfke aslında bunlardan bir tanesi. Birçok insan öfkesini dindirmek için çok çeşitli yollar denemiş olabilir. Çok psikolojik tedaviler geçirmiş olabilir. İşte aylar, yıllar, hep televizyonlarda duyuyoruz zaten. Fakat sonucunda bir çözüm bulamamış olabilir. Ama aslında dinin içerisinde Allah'a inanan bir insan için bu çok kolay. Allah'ın dilemesiyle her an bir insan bir dakika bile düşündüğünde çok kolay çözümünü bulabilecek, akıllı, mantıklı, tutarlı cevaplar verebilecek ve Kur'an'a uyduğunda bakacak, görecek ki o insan aslında öfke diye bir şey o kadar da dindirilmesi zor bir durum değil. Zaten her şey Allah'ın kontrolünde, zaten her şey kaderde belli. Dolayısıyla inşallah Müslümanlar için güzel tepki vermek, mutlu olmak, huzurlu, neşeli olmak aslında kolay. Bu nasıl oluyor? Kadere teslim olmakla oluyor. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilmekle oluyor. Belki birçok insan işte kalktığı andan itibaren eşiyle kavga eder, trafikte kavga eder, iş yerinde kavga ediyor olabilir ve bunun içinden de kurtulmak istiyor olabilir. O sıralarda düşünsün, kadere tabi, yani ne bundan önce yaşadıklarını şimdiye kadar değiştirebildi, ne bundan sonra yaşayacaklarını değiştirmeye güç yetirebilir. Sonsuz bir aklın, sonsuz bir gücün kontrolünde ve ona teslim olmuş bir insan olduğunu düşünsün. Ve her olayı kaderinde mutlaka Allah'ın yarattığını düşünsün. Bunu bana şu an Allah yaratıyor desin. Ve o insan gerçekten inşallah Allah'ın dilemesiyle görecektir ki zaten yatışacaktır. Yani öyle öfke duyacak bir gücü kalmaz o insanın. Çünkü zaten öfke duyabileceği kişi karşısında zaten Allah'ın bir tecellisi. Zaten o kişiyi Allah yaratıyor ve o anda kaderinde var. Hiçbir şey yapamaz. Ve bu dünyada zaten Allah imtihan olarak birçok olay yaratabilir. Ve o insan o sırada deneme olmuş oluyor. Yani ona karşı ya sabır gösterecek ya da işte öfkeye duyup kendine zulmetmiş olacak. Sabır göstermek, her zaman sevecenlikle, affedicilikle, bağışlamayla karşılık vermek Müslümanların zaten çok zevk alarak uyguladıkları bir davranış çeşididir. Zaten Allah'tan çok korktuğumuz, Allah'ı çok sevdiğimiz için zaten affetmek, sevgi göstermek ve inşallah hep tevekkül etmek bizim çok hoşumuza giden bir nimet. O yüzden herkese bu nimetleri tavsiye ediyoruz. Bu nimetleri bilip de tabii bir insanın karşısında mesela öfke duyan, sıkıntı duyan, gerginlik duyan birini görüyor olması, hep televizyonlarda, dışarıda birçok insan görmüştür. Tabii ki bizim hoşumuza gitmeyen bir şey. Her insanın mutlu yaşamasını isteriz. Çünkü bu tür öfke ve gerginlikler aynı zamanda sırf insanın o anki ruh halini etkilemez. Biliyorsunuz birçok araştırmalar yapıldı. Sağlığını da etkiliyor. Yani kalp hastalıklarına sebep oluyor. Tansiyona, mide rahatsızlıklarına, cilt bozukluklarına, şeker hastalığına, birçok hastalığa sebep oluyor. Ama çözümü çok kolay. Allah'ın dilemesiyle yine her şeyde olduğu gibi çözüm Kur'an ahlakını uygulamakta. Çözüm Allah'a teslim olmakta. Başka bir çözüm insanlar aramasınlar. İnsanların mantığına göre bir çözüm olmuyor. Her zaman için Allah'ın dediğiyle inşallah oluyor.
İnşallah. Allah razı olsun Gülşah'cığım.
İnşallah.
Çözümü zaten başka yerde arayanlar her zaman tüm tarih boyunca hep hüsrana uğradılar. Ve eninde sonunda yine Allah'ın gösterdiği yola peygamberleriyle tebliğ ettiği dinlere tabi olarak ancak bir huzur bulabildiler. Çünkü Allah kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diye bildiriyor. İnşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi biz evrimcilerin biliyorsunuz burada sürekli itiraflarını yayınlıyoruz. Diyoruz ki işte evrim teorisinin nasıl çökmezde olduğunu, aslında çöküşte olduğunu, evrim teorisinin nasıl açmaz bir teori olduğunu ve bilimsel olarak bir delillerin olmadığını aslında zaman zaman evrimciler de çeşitli itiraflarla belki vicdan muhasebesi yapıp açıklıyorlar. Şimdi Celal Hoca'nın da aslında o günkü programda bu tarz itirafları var. Şimdi o videolara da bakalım. Biz Celal Hoca'nın dersine devam edelim inşallah.
O tek hücrenin değil, bir tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım.
Teşekkürler.
Ve zaten biliyorsunuz.
Bakın şimdi ne diyor Celal Hoca? Tek bir hücrenin değil, tek bir proteinin diyor. İyice vurguluyor ki herhalde insanlar iyice kavrasınlar diye. Tek bir proteinin oluşması için diyor. Milyonlarca yıl gerekiyor diyor. Şimdi bu nedir? Bu bir evrimci propagandasıdır. Sanki tek bir protein milyonlarca yıl geçtiğinde oluşabilecekmiş gibi. Şimdi devam edelim. Bakın sonra üstü bunu nasıl değiştiriyor?
Bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu. Bu düşük ihtimali ancak o kadar uzun zaman aralıkları kapatabilir. Aksi takdirde...
Şimdi diyor ki bakın burada karşısında üniversite öğrencileri var. Fakat Celal Hoca burada çok yüksek ihtimalle karşısındaki üniversite öğrencilerin tek bir protein oluşma ihtimalinin sıfır olduğunu bilmeme ihtimali üzerine konuşuyor. Ve bu da biliyorsunuz en önemli evrimci taktiklerden bir tanesidir. Karşı tarafın bilimsel olarak eksik bilgiye sahip olduğunu düşünüp kendisi de bilimsel kelimeler kullanarak sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi bir açıklama yapar. Diyor ki tek bir proteinin diyor oluşma ihtimalinin çok düşük olduğunu varsayacak olursak diyor. Çok düşük değil. Matematiğe göre sıfırdır. Hı-hı. Çünkü biz bir rakam veriliyor. Yani evrimci bunu veren bilim adamları bir rakam veriyorlar. O verdikleri rakam matematiğe göre sıfırdır. Yani o rakamı artık hani bilimsel sanki bir çözümü varmış gibi insanları aslında kafalarını bulandırmak için veriyorlar. İşte biz de çeşitli hocamızın yayınlarında daha önceden vardı zaten. Fakat hocamız bunun daha sonradan kaldırdı. Çünkü şeyi söyledi hocamız. Yani orada verildiğinde yanlış anlayabilir insanlar. Bunun ihtimali sıfırdır. Matematiğe göre 10 üzeri eksi 50'den sonraki ihtimaller sıfırdır. Yani 10 üzeri eksi 50'den sonra bir ihtimal geliyorsa eğer insanların aklına veya böyle bir şey öne sürüyorlarsa bu yok demektir. Yani ondan sonra artık bir ihtimal diye bir şey söylenemez. Ama burada evrimcilerin verdiği rakam yanlış hatırlıyorsam söyle Aylin hocam sen de 10 üzeri eksi 950 değil mi?
Evet, evet. 10 üzeri 950'de 1.
Evet. Evet, 10 üzeri eksi 950'de 1 diye anlatılıyor ki bu da zaten matematiğe göre böyle bir sayı yok demektir. O yüzden bu rakam zaten baştan hiç verilmez. Onun için
Celal Hoca'nın burada söylediği gibi milyonlarca yıl geçtikten sonra tek bir proteinin oluşma ihtimali diye üstüne basa basa vurguladığı şey aslında yok demektir. Onun için şimdi Celal Hoca burada o kadar doğru konuşmuyor aslında. Karşısındaki öğrencilerin bilime o kadar bilmediğini düşündüğü için bir varsayım üzerine hareket ederek devam ediyor. Ama devam edelim şimdi bakalım ne diyor?
Hani bilimin bugün bildiği bu kadar 50 bin yıl gibi kısa bir sürede bu mümkün değil. Yani bir yumurta yaratmak mümkün değil hiçbir şekilde.
Şimdi bu aslında konu nereden başlıyor onu da kısaca söyleyeyim. Sayın Bayındır orada Kur'an'la evrimi birleştirmeye çalışıyor. Yani haşa Allah'ın sanki insanı ve canlıları evrimle yarattığını anlatıyor. Fakat diyor insan bir tek değildir diyor. İnsan diyor bir bataklığın içinde diyor 50 bin yılda gelişen bir yumurtadan meydana gelmiştir diyor Hazreti Adem diyor. Fakat bunun zaten hiçbir bilimsel delili olmadığı gibi Allah insanı ol demesiyle yarattığını ve balçıktan pişmiş bir çamurdan yarattığını zaten ayetlerinde bildiriyor. Biz bunu biliyoruz. Yani bunun için 50 bin yıl gibi bir süre geçtiğini söylemiyor Allah ayetlerinde. Allah ayetinde direkt ol demesiyle yarattığını söylüyor. Fakat şimdi evrimle birleştirmeye çalışınca Kur'an ayetlerini bu sefer daha da bir mantık bozukluğuna gidiyor Sayın Bayındır. Bu sefer işte ona da Celal Şengör burada cevap veriyor. Diyor ki 50 bin yıl gibi bir sürede diyor bir proteinin oluşması imkansızdır diyor. Proteinin oluşması için diyor çok düşük bir ihtimaldir diyor. Milyonlarca yıl gerekir diyor. Milyonlarca yıl geçse de bir protein oluşamaz. Hadi diyelim Celal Şengör'ün iddia ettiği gibi milyonlarca yıl geçtikten sonra tek bir protein oluşmuş olsun. Ne oluyor? O protein bu sefer yine milyonlarca yıl geçtikten sonra ikinci proteinin oluşmasını bekleyecek. İki protein bir araya geldiğinde ne olacak? Canlılık falan oluşmaz.
Bir de yani proteinler böyle milyonlarca yıl falan beklemez. Yani onu
evet ya zaten.
Arkadaşlarımızın biz... bilmesi çok önemli. Biz farazi burada bazen anlatıyoruz ama bu evrimcilerin anlattıkları hikayeleri sadece açıklamak amacıyla anlatıyoruz. Yani bir protein öyle milyonlarca yıl bir yerde oluşup beklemez.
Tabii.
Hele etrafında onu koruyan bir hücre yoksa hiç beklemez.
Zaten tek bir proteinin o şekilde oluşması imkansız olduğu gibi söylediğin gibi evrimciler bile bunun deneyini yaparken oluşan amino asitleri oluştuğunu iddia ettikleri ve ilkel atmosfer olduğunu iddia ettikleri ortamda ki onların iddia ettiği gibi bir ilkel atmosfer de dünyanın yaratılışına itibaren hiçbir zaman olmamıştır ve oksijen her zaman var olmuştur. Bunu da dün gösterdiğimiz o stromatolitlerin fosillerinde evet, de gördük. Evet. 2,5 milyar yıla vardı, kadar tabii. Oksijenin tabii. Varlığını biz zaten sürekli görüyoruz ki burada da Celal Hoca oksijenin sonradan oluştuğunu anlatıyor aslında bu yayında. Fakat oksijen her zaman vardı. Onlar ne yapıyorlar? Tek bir amino asiti bir düzenek kurup oluştuğunu iddia ediyorlar. Sonra hemen orada yok olmaması için 21. yüzyıl veya işte o dönem 20. yüzyıl teknolojisiyle oluşturdukları düzenekle oluştuğu yerden hemen kurtarmaya çalışıyorlar.
Peki zaman tüneli falan yani, gibi bir şey yapmayız. Ya, olduğunu iddia ediyor olabilir.
Evrimcilere
zaten uzaylıları da iddia ediyorlar. Herhalde o sırada uzaylılar geldiler.
Hemen kaptılar.
21. yüzyıla gelip o sırada soğuk tuzak yapıp geri döndüler. Böyle çocukça bir mantık olabilir.
Şimdi sizin o 20. yüzyıl teknolojisiyle oluşturduğunuz düzenekte ve amino asiti oluşturduğunuz zannettiğiniz ilkel olduğunu iddia ettiğiniz yani cümleler tabii bir türlü birbirine kaplamıyor. Mecburen böyle anlatmak durumunda kalıyoruz. O ortamdan, o ilkel atmosfer dediğiniz ortamdan kurtardığınız amino asiti bundan milyarlarca yıl önce oluştuğunu iddia ettiniz. O amino asiti oradan kim kurtardı? İlk amino asiti. Hadi bir amino asit oluştu diyelim. Demin Ceylan'ın dediği gibi aklın, mantığın ve bilimin tamamını bir kenara bırakıp bilimle düşünmeden, akılla düşünmeden, mantıkla düşünmeden hadi diyelim o amino asit oluştu. O amino asitten bir insanı kendi kendini elektron mikroskop altında inceleyen akıl sahibi, ruh sahibi, üç boyutlu mükemmel netlikte görüntüyü görebilen ve algılayabilen o insanı o amino asit nasıl oluştursun? O amino asit o proteinleri nasıl meydana getirsin? Tek bu proteinin meydana gelmesi için aynı zamanda 100 proteinin orada olması gerekiyor. Peki Celal Hoca'ya soruyoruz. Bizi muhtemelen izlediğini umuyoruz. Eğer izliyorsan Celal Hoca, milyonlarca yıl sonra senin tabirinle tek bir proteinin o kadar zor ihtimal altında oluştuğunu iddia ettin, o proteinin yanında 100 protein olmadan bir işlevi var mı? Bunu bilimsel olarak biliyor olması gerekiyor. Video bitti değil mi burada tamamı? İşte Celal Hoca'nın buradaki karşısındaki kişilerin bilimsel olarak az bilgiye sahip olduğunu düşünerek anlattığı bilgileri birazdan devam edeceğiz.
İnşallah. Didemciğim, biz burada Miller deneyini, Fox deneyini defalarca anlattık. Aslında Celal Hoca bunları da biliyordur. Yani bu deneylerin de bir sonuç vermediğini, ne kadar soğuk tuzak yaparlarsa yapsınlar, o dönemdeki iddia ettikleri ilkel atmosfer dedikleri ortamın kendilerince başka gazlarla değiştirip bu tür bir sahtekarlık yapsalar da aslında sonucuna baktığımızda biz bu deneylerin amino asitler hiçbir şekilde, yani o deneyler sonucunda canlılık için kullanılabilecek bir proteini vücudumuzda kullandığımız ve şu an ben konuşurken bile saniyede 2000 tane protein üretiyor. O proteinlerden hiçbirini oluşturmaya güç yetiremezler o deneylerle. Çünkü Allah'ın kusursuz bir düzende mutlaka vücudumuzda bir hücre yaratmış olması gerekiyor. Yani veya canlılıkta Allah yarattığı ilk andan itibaren mesela bir bakteri hücresinde bir protein varsa onun mutlaka tam olarak içerisinde başka proteinlerle desteklenmiş olması gerekiyor ki protein sentezi yapılabilsin. Dediğin gibi insan vücudumuzda 100 tane protein olması gerekiyor. Aslında bunları biliyorlardır da açıklamak istemiyorlar Allah-u Alem. Açıklasınlar yani, bunlar bilimsel gerçek. Hepimiz bilimi savunuyorsak eğer.
Evet,
onlar da iddia ediyorlarsa evet, savunduklarını, bunu açıklamalarını bekliyoruz.
Orada Celal Hoca zaten... Estağfurullah. Şimdi Sayın Bayındır'ın sözünü düzeltmek anlamıyla bunları anlatıyor aslında. Çünkü o da 50 bin yılda o protein, o yumurtadan bir canlılığın çıktığını iddia ediyor. Çünkü bu da bilimsel olarak hiçbir açıklaması yok. Celal Hoca da sözde onu düzeltiyor. Fakat onu düzeltirken ne açıdan düzeltiyor? Kendine göre evrim açısından düzeltiyor. Fakat onun düzelttiği mantığın da bilimle hiçbir alakası yok. Bilime göre tek bir protein milyonlarca yılda geçse, trilyonlarca yılda geçse kendi başına oluşamaz. Bütün akıl, mantık, bilim, her şeyi bir kenara bıraktığımızda, oluştuğunu varsaydığımızda da o proteinden bir canlılık çıkmaz inşallah.
Burada Celal Hoca kendisinin anlattıklarını desteklemek için şöyle bir mantık kullanıyor. Yani dünya çok çok büyük. Yani dolayısıyla bunun bir noktasında oluşmuş olabilir gibi bir mantık kullanıyor. Veya evren çok büyük. Hatta bunun bir kısmı düzensiz. Kendi iddiasına göre, ki bu ne kadar mantıksız olduğunu biz daha önce defalarca anlattık. Dolayısıyla evren bu kadar geniş bir yerin bir noktasında bir yerde oluşmuş olabilir gibi bir mantık kullanıyordu bu programda.
Evet.
Halbuki yani fizik kuralları evrenin her noktasında aynıdır, değişmez. Biyolojinin bize gösterdiği kurallar mesela dünyanın her noktasında aynıdır, değişmez. Karbon temelli bir protein her yerde aynı şekilde bir ortam gerektirir. Bu değişmez. Yani dünyanın başka bir noktasına gidince, evrenin başka bir noktasına gidince o protein oluşmak için başka ihtiyaçlar duyacak diye bir şey yok. Burada yani bu aldatmacıyı ilk önce anlaması gerekiyor bazı kardeşlerimizin. Yani bunu bilgi eksikliği yüzünden inanan kardeşlerimiz varsa. Çünkü her noktada aynıdır. Bu değişmez. İstediğiniz kadar ışık yılı uzağa gidin evrende. Orada da fizik kuralları aynıdır. Orada da karbon temelli proteinin ihtiyacı olan işte ultraviyole, işte pH, ısı değerleri hep aynı olacaktır.
Ceylancığım, ışıklarımız gitti galiba. Açabiliyor muyuz?
Bu Celal Hoca'yı eğitelim diye de bir site var.
Çok hoşuma giden bir site.
Kardeşimiz, bu sitede de bu Celal Şengör'ün o dönem katıldığı programdaki bütün yanılgılarının tek tek makale şeklinde ne kadar yanlış olduğu anlatılmıştı. Ayrıca Celal Hoca Eğitimde diye bir bölüm var. Orada da tek tek hem hocamızın cevapları hem kardeşlerimizin cevapları var. Celal Şengör'e verdiği bütün mutasyon iddialarının, dört ayaklılık iddialarının aslında ne kadar çarpıtıldığı ve hiç doğru olmadıkları ile ilgili bütün yazıları kardeşlerimiz bu siteden bulabilirler.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi Celal Şengör'le ilgili konuşacağım aslında çok fazla şey var onun iddialarıyla ilgili. Fakat ben biraz önce başladığım konuya devam etmek istiyorum. Şimdi bu agnostiklik konusuyla ilgili biliyorsunuz biraz evvel Darwinizmin temel olduğunu söylemiştim. Bunu nereden biliyoruz? Yani asıl olarak nereden biliyoruz? Bu akımın kurucusu Thomas Henry Huxley'dir. Bu kişinin kim olduğunu hatırlayalım ünvanıyla Darwin'in bulldogu olarak anılır. Darwin'i ön plana çıkaran ve Darwin'in en ateşli savunucusu olarak o dönemde ortaya çıkan kişiydi. Ateist bir masondur. Mason kendi mason lojasında çok yükselmiştir. Nedeni de Darwin'in evrim teorisine ateşli savunucusu olması ve bütün dünyayı yaymak için çok ciddi girişimlerinin olmasıdır. Bu nedenle ateistler tarafından o dönemde çok fazla benimsenmiştir. Ortaya attığı iddiada sadece Darwin'in evrim teorisinin yaygınlaşması, bütün dünyada yaygınlaşması için özel olarak ortaya attığı bir akımdır. Agnostiklik bu şekilde bir akımdır. Yani insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek için kasıtlı olarak atılmış ve Darwinistler, evrimciler tarafından, bizzat Huxley'nin kendisi tarafından kurulmuş ve yaygınlaştırılmış bir akımdır. Şimdi burada bir tehlike var tabii, çünkü 1800'lü yıllarda bu akımın temsilcileri, çok bilinen temsilcileri var. Bu akımı kendilerince bütün dünyada yaygınlaştırmak isteyen kişiler var. Bunlardan bir tanesi Robert Ingersoll isminde bir kişi. Bu o dönemlerde dünyaca tanındı ve agnostiklik akımını bütün dünyada yaygınlaştırmaya çalıştı. Kendisi de çok ateşli bir evrimcidir. Ve bütün yazılarında Darwin'in evrim teorisinin bütün dünyaya bakış açısını değiştirdiğini, haşa, Allah'ı tenzih ederim, Allah'a inancın gereğinin olmayacağını, dolayısıyla insanın, yine Allah'ı tenzih ederim, dini tenzih ederim, Allah'a bağlı bir yaşantısının gereğinin olmayacağını, bu dünyanın istediği gibi insanın yaşayabileceğini, zaten hayvandan geldiğini ve bu şekilde de böyle bir yaşamla devam edebileceği fikrini ortaya atan ve yaygınlaştıran kişidir bu. Bu açıdan çok tehlikelidir. Ben yine burada hatırlatmak istiyorum. Agnostik anlayışı sahip pek çok insan asıl temelin bu olduğunu bilmez. Yani Darwinizmin dünyaya getirdiği belalardan bir tanesi daha olduğunu bilmez. Neden savunduklarını bilmezler. Şimdi agnostizm şüphecilik, bilinmezlik demek. Bilinmezlik nasıl oluyor? Haşa, Allah'ı tenzih ediyorum tekrar bütün onların iddialarından dolayı. Allah'ın varlığını bilemiyoruz diye ortaya çıkarlar. Bu şimdi çok başlı başına mantıksız bir iddiadır. Bu tabii ki şu yani ben Allah'ı kabul etmiyorum demekten, Allah vermesin, Allah'ı tenzih ederim, daha iyidir. Çünkü ihtimal verir, şüphe duyar. En azından o kişi eğitilebilir. Diğerleri de tabii ki eğitilebilir.
Ama varlığını kanıtlayamayız gibi mantıkları var.
Bir mantıkları var ve bu sapkın bir mantıktır. Çünkü ben geçen günde bir kuş üzerinden göstermiştim. Allah'ın varlığını her şey kanıtlar. Her şey kanıtlar. Bunu bakan gözün anlaması gerekir. Şimdi onların kafaları bulanmış durumda. Bakan göz dağılmış durumda. Vicdanla bakamama sorunları var. İşte bu yüzden Allah'ın varlığını takdir edememe, Allah'ın büyüklüğünü takdir edememe sorunları var. Şimdi bakan gözün körelmesi neden dolayı olur? İşte biraz evvel anlattım. Darwinizm zaten beyinlerine çok ciddi bir hastalık olarak girmiş olduğu için oluyor. Doğru düşünme yeteneklerini kaybediyorlar. İşte o yüzden şu anda Deccal'in en büyük oyunlarından bir tanesidir. İkinci büyük felaket de genel olarak Hristiyan camiasına gelen Hristiyanların doğma anlayışı. Şimdi ben Ingersoll'un yazılarından baktığım kadarıyla hep Hristiyanlığın getirdiği o doğma anlayışından dolayı bütün şikayetlerin ona dayandırıldığı ve ona karşı bir savunma mekanizması gibi geliştirildiğini gördüm. Daha önce biz doğmayı burada anlatmıştık. Daha önce üçleme inancının mantıksızlığını Ceylan'la burada anlattığımız dönemde de anlatmıştık. Dogma neydi? Hristiyanlığa üçleme inancının kilise tarafından zorla dahil edilmesi ve kilise bunu kabul ettiyse herhangi bir Hristiyanın onu reddetme hakkı yok. Yani kilise üçleme var diyorsa haşa, bir Hristiyan bunu kabul etmek zorunda, yoksa aforoz ediliyor. Dogma bu demek işte, kilisenin dediğini yapmak zorunda Hristiyanlar. Dolayısıyla dogmalar, yani kilisenin getirdiği anlayış, ki bunun İncil'le, gerçek İncil'le ve gerçek Hristiyanlıkla hiçbir alakası yoktur. Bu dünyaya yaygınlaştırıldığı için pek çok Hristiyan kendi dininden soğumuş durumda. Pek çok insan uzaklaştırmış durumda. Ve bu neden dolayı oldu? Yobazlıktan, Hristiyan yobazların, Hristiyan üçleme savunucularının şu an hala hazırda evangeliklerin savunduğu anlayışın yaygınlaşmasından dolayı.
Tabii Aylin'cim, aslında söylediğin sözde aydınlanma çağının bir anda Avrupa'yı ele geçirmesi adeta. Tabii, ateist akımların bu kadar hızlı olarak yayılmasının sebebi din, sözde din adına Hristiyanların bütün Avrupa'ya yaptıkları baskı. Evet. O orta çağın adeta insanları bir tür işkence altına sokup din adı altında, tamam, fakat evet, kendi menfaatleri adına işte bazı insanların dini kullanmasından dolayı insanları hep dinsizliğe sürüklemelerinden, bu aynı şey İslam için de geçerlidir. Yobaz zihniyetli insanların ortaya çıkıp din adı altında insanları hep uzaklaştırması dinden. Hristiyanlıkta da aynısı olmuştur. Aynı şey Musevilikte de olmuştur. Evet, bütün Allah'ın adetullahıdır bu. Din adına insanları baskıcı rejimlerin içine sokmaya çalışanlar hep dinden uzaklaştırmış ve hep böyle ateist akımların çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Hristiyan, bazı Hristiyanlar iyi niyetli olabilirler belki o dönemde. Yani daha sonrasını o kadar takdir edememiş olabilirler. Biliyorsunuz ben Allah'ı tenzih ederim inşallah. Hazreti İsa arada olmadan Allah'a asla direkt dua etmek ve direkt ulaşmanın imkansız olduğunu iddia ediyorlar. İşte bu mantık en sonunda haşa Allah'ın varlığını da tam olarak bilmenin imkansız olması mantığını getiriyor insanlara.
Şimdi bu çok tehlikeli.
söylediği konuyla ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum inşallah. Şimdi evrene baktığımızda belirsizlik yok. Allah bunu ayetlerinde bildiriyor. Biz zaten bilimsel dayanaklarla şu an, dün, yarın inşallah Allah nasip ederse her gün ispat etmeye devam edeceğiz. Zaten gören gözler Allah'ın dilemesiyle onu görür. Allah ayetinde bunu şu şekilde bildiriyor. Mülk suresi 3. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir diye Rabbimiz bildiriyor. Evet. Acaba bir sorun mu var?
Tamam.
İnşallah. Allah'ın ayetinde bildirdiği gerçeklere baktığımızda gerçekten yani gözümüzü çevirip baktığımız her noktada, her bilimsel detayda bir uyumsuzluk, belirsizlik, çelişki, tesadüfe dayanan hiçbir delil inşallah bulamayız. Ve yani kimsenin de normalde vicdanını kullandığında bulması mümkün değil.
Normalde onlar da mutlaka bulamazlar. Hı-hı. Bu çok doğru. Yani gördüğünde bir insanın bir çiçekten etkilenmemesi mümkün değil. Tabii. Ve onu Allah'ın yarattığını görmemesi mümkün değil. Fakat kafa bulanıklığına sebep olan şeyleri burada eğer deşifre edersek o zaman onlar da ne gibi bir felaketin pençesine düşmüş olduklarını daha iyi evet. anlayabilirler gerçekten inşallah.
Maşallah, elhamdülillah. Şimdi birisi hayat size güzel diye yazmış da bunu son zamanlarda çok görüyorum herhalde son zamanın moda sözlerinden birisi ona açıklamak istiyorum. Gerçekten hayat bize güzel. Allah'a şükür hem de çok çok güzel. Fakat hayatın bize güzel olmasının sebebi bizim iman ediyor olmamız, Allah'tan çok korkuyor olmamız ve Allah için yaşıyor olmamız. Biz bu yüzden hayattan çok zevk alıyoruz ve hayat bize bu yüzden güzel. Yoksa insan zenginlikle, fiziksel güzellikle hayatı hiçbir zaman güzel olarak yaşayamaz. İmansız bir insan için ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun hayat ona hiçbir zaman güzel olmaz. Çünkü her zaman o kabusu ve dinsizliğin getirdiği o kabusu ve imansızlığın getirdiği o sıkıntı içindeki hayatı yaşar. O yüzden hayatın güzel olmasının maddi bir zenginlikle ya da fiziksel güzelliklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece iman güzelliğiyle alakası vardır. İnşallah hayat evet güzel bize, çok güzel. Birbirimizi çok seviyoruz ve çok mutlu yaşıyoruz elhamdülillah. Ama tabii. hayatın güzel olması nedeni inşallah Allah'tan korkmamız ve imanlı olmamız.
Nimetler olmasa da güzel bize tabii. hayat. Biz tabii. bir zindanın içinde olsak da güzel. Biz bir savaşın ortasında, sıcak savaşın ortasında olsak da güzel. Bize fark etmez inşallah. Biz Allah'la birlikte olduğumuz için hayat güzel elhamdülillah.
Evet ve biz her durumda şükrederiz. Şükretmek Allah'ın inşallah çok önemli ibadetlerinden biridir. Allah'ın tavsiye ettiği. Dille ve kalple Allah'a olan nimeti sürekli olarak dile getirmek ve Allah'a insanın teşekkürünü bu yönde sürekli dile getirmesi çok önemlidir. Ve bu şükrün fiilen de yapılması çok önemlidir. Fiilen nasıl olur? İnsana Allah'ın verdiği bütün nimetleri insan Allah yolunda kullanmalıdır. Zekasını, aklını, malını, mülkünü. Verdiği bütün fiziksel, maddi, manevi bütün güzellikleri insan ancak Allah yolunda, Allah rızası için, Müslümanların yolunda, Müslümanların birlik olması için, Allah'a olan samimiyetinin, yakınlığının, Allah korkusunun daha çok artması için kullanırsa, işte bu Allah'a yapılacak en güzel şükürlerden, en güzel teşekkürlerden birisidir. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor, kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Hayır artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah'a şükür gerçekten çok güzel nimetler yaratıyor ve Allah sebepler kılıyor. Fakat yine de bütün şükür sadece Allah'a ait. Ben bir yemek yiyorsam o yemeği yapan biri var ama Allah onu sebep kıldığı için o yemeği o kişi yapıyor. O yemeği benim önüme getiren Allah'tır. Bana o lezzeti veren Allah'tır. O nimeti veren Allah'tır. Ben hastalandığımda Allah doktoru vesile eder belki ama beni iyileştiren yalnızca Allah'tır. Tabii ben ki. Yalnızca Allah dilediği için iyileşirim. Ben konuşabiliyorsam Allah bir takım sebepler yaratmıştır belki ama beni konuşturan, bana nutuk veren sadece Allah'tır. Yaşayabiliyorsam beni yaşatan, sabahları uyandıran yalnızca Allah'tır. Allah vesileler yaratır. Onlar da büyük bir nimettir ama bütün her şeyi yaratan sadece Allah'tır. Ve Allah'ın, Gülşah da biraz önce aynı ayeti söyledi. Nereye baksak bir nimetle karşılaşıyoruz ve Allah'ın nimetini saymaya güç yetiremeyiz. Tabii. Her şey bir nimet. Şu an burada olmamız nimet. Bilgisayar, su, masa,
Müslümanlar, kameralar, ışık, bunların hepsi Allah'ın yarattığı teker teker birer nimettir. Ve hepsinin şükrünü Allah yolunda ancak harcayarak biz verebiliriz. Şeytan insanı şükretmekten alıkoyar, şükretmeyi unutur. İnsanlara ve insanı kendisine benlik verdirtir. Bu Allah, şeytan zaten buna görevlidir. Şeytan Allah ayette söylüyor, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın, ben onları saptıracağım diyor. Allah, insan eğer şükretmeyi unutuyorsa, bu Allah'ın şükretmeyi unutuyorsa bu şeytandandır. O yüzden mutlaka Allah'ın verdiği bütün nimetlerin tam farkında olup inşallah şükrün tam karşılığını vermek gerekir.
İnşallah Allah razı olsun dinden.
Önemli, hem de insanların sorusuna da gerçekten önemli bir cevap oluyor böyle. Şimdi kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz sonra inşallah.
İnşallah.